Kitap, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif Hakları Yasası, ek 11. madde gereğince, görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Bu kitap, Kör Fotoğrafçılar Projesi kapsamında seslendirilmiştir. Seslendiren Gülsen Tuncer. Kitabın adı Bulgar İstanbul. Filibe'den Şişhane'ye. Kitabın yazarı Alberto Modiano. Kitap Tiryaki Yayınları'ndan çıkmıştır. İstanbul 1998. Arka kapak. Ayrılışın zorluğunu ailesine belli etmemek için tren perondan kalkıncaya kadar kendini zor tuttu. Tren önce ağır ağır rayların üzerinden harekete geçerken boğazına düğümlenen hıçkırıklar bir bir çözülmeye başladı. Gözünden akan yaşlar yüzünden çocukluk yıllarını geçirdiği şehri puslu görebiliyor, tüm anılarını ve ümitlerini kalbinin en temiz köşesine saklıyordu. Bulgar İstanbul, Filibe'den Şişhane'ye. Ön söz. Hayatımın en güzel günleri yaşadığım çocukluk yılları bölük pörçük anılarla doludur. Her şey belleğimden yetip gitmiştir birkaç önemli olay dışında. Ailemin anlattıkları ile bir takım olaylar geçmişimin kimliğidir. Büyük abimden kalan oyuncaklar, birkaç oyun, çocuklukta beraber olduğum nesnelerdi. Çocukluğumu geçirdiğim Şişli Samanyolu sokağı, insanları ve cephesiyle şimdi çok değişti. Bir tek Şişli 19 Mayıs İlkokulu var. Yaz aylarını büyük bir heyecan ile geçirdiğim Büyükada'daki arkadaşlarımın şimdi hiçbirini göremiyorum. Hayatımda derin izler bırakan evimiz yok artık. Ancak asla unutamayacağım anılar var ve hepsi birer gerçek. Her yaz olduğu gibi ada günlerinden şehre dönerken, o panik içinde bahçemizde tuttuğum bir reçineli ağaç dalı yüzünden anneme saatlerce "ellerim yapışıyor" diyerek sinir ettikten sonra yediğim o tokadı bugün gülerek anarım. Yaşantıma sonsuz değer katan annemi ve babamı tanımlamak benim için kolay olmayacak. Her çocuk gibi ilkokulun ilk günlerini sevmeyip çareyi okuldan kaçmakta bulan abime nöbet tutmak için bana hamile olan annem öne çıkmış göbeğiyle okul sıralarında iki oğluna birden katlanıyordu. Belki de yazı yazma yazgım o günden o sıralarda çizilmişti. Ancak Filibe'de başlayan ve Fransızca öğretmen olmayı isteyen annemin hayat çizgisi böyle olmadı. Savaşın insanlığa verdiği manevi zarardan herkes gibi o da payını almıştı. Ama umudu ve yüreğindeki sevgi çiçekleriyle hayatın zorluklarına yenilmedi. Bu küçük öykü kitabı gerçek bir yaşamın anlatısıdır. Kimi yerlerde kelimeler bile anlatmaya yetmemiştir. Ama benim için amacına ulaştı. Yaşam soluklarını bir gün dondursa da kalıcılık yaşamın ta kendisidir. Bu düşünceyle hedefimin gerçekleşmesinde düzeltileriyle yardımlarını eksik etmeyen Sevil Üzrek'e ve yolun başından kitaba sahiplenerek basılmasında yardımlarını eksik etmeyen Tiryaki yöneticilerine iletmeyi bir borç bilirim. Çocukluktan ergenliğe. Annem Ester, genç kızlık soyadı ile Yahni. Bulgaristan'ın küçük bir şehri olan Filibe'de, Bulgarca adı Plovdiv, doğdu. Annesi Luna ve babası Avram İstanbul doğumludur. Babası ticaretle uğraşırdı. İstiklal Caddesi gibi üzerinde caminin de bulunduğu Cuma Meydanı bölgesinde yapma çiçek üreten bir atölyesi ve oyuncak tezgahı vardı. Birinci katı perakende satış yeriydi ve tüm oyuncaklar burada satılırdı. Dükkana gelen tüm bebeklerden birer tanesini eve kızlarına getirirdi. İçlerinde konuşanı, gözlerini açıp kapayanı vardı. Burada yaklaşık 50'den fazla kişi çalışırdı. Cenaze ve düğün törenleriyle sahne dekorları için yapay ağaçlar, yapma çiçekler burada üretilirdi. Çalışanların çoğu Türk'tü, hatta içlerinden iki tanesi daha sonra Türkiye'ye göç edebilmişti. Zamanında babasının Almanya'dan ısmarladığı bir sipariş, yanlışlıkla gemiyle Tuna üzerinden Varna'ya ulaşacağına devam ederek İstanbul'a boşaltılır. babası malı aramak üzere yola koyulur. İstanbul'da sorunlarını hallettikten sonra çok iyi dikiş diken teyzesine uğrar. Luna ise babasının çok genç yaşta ölümünden sonra teyzeye dikiş dikmeye giderdi. Teyze, Avram'a, sana çok iyi bir kız buldum der. Çok kısa bir zamanda onu Luna ile tanıştırır. Luna'yı görür görmez gönlünü kaptırır. Ailesinden istemeden önce Bulgaristan'a yerleşme konusunda fikrini almak ister, teklifi kabul edilir. 3 ay içinde evlenirler. Bulgaristan'daki birlikteliklerine başlarlar. 3 kızları olur. Doret, Esther ve Suzi. Esther, 26 Eylül 1927 doğumludur. Esther 7 aylık dünyaya geldi çünkü o hafta büyük anneleri ölmüştü. Büyük annenin 9 çocuğu vardı. Hemen hepsi evliydi. Masadaki 40 kişilik anma yemeği ve hamileliğin de verdiği ağırlıkla çok yorulmuştu. Doğumdan sonra doktor pek yaşam ümidi vermemişti ama ebe ağladığını görünce "Hiç korkmayın, bu kız yaşayacak." dedi. O zamanlar kuvez olmadığından onu 40 gün pamuk ve gocukla sardılar. 40 gün sonra annesi onu sokağa çıkardığında doktoruyla karşılaştı. Doktor, "Kim bu çocuk?" diye sordu. Annesi ise, "Senin ölecek dediğin kız," dedi. Çocukluğunda güzel bir kızdı. Annesi ona çok özen gösterirdi. Daima salonun en güzel yerinde oturturdu. Bir gün bir hanım annesine ziyarete geldiğinde onu görmek istedi. "Ne güzel kızın var," dediğinde salonun ortasına bulunan o büyük lamba zincirinden kurtularak birden üstüne düştü. Fakat ona bir şey olmadı. Büyük babası Mois, karısının ölümünden sonra yalnız yaşıyordu. Çok yaşlıydı. Kayna adında bir yardımcı hanımı vardı. Senelerce ona bakan bu hanım Türktü. Büyük baba uzun boyluydu. Küçük gözlüklerin arkasında güzel mavi gözleri vardı ve beyaz sakallı bir beyefendiydi. Ölen karısının adı olan Esther adını o verdiği için onu çok severdi. Diğer torunlarının da isimlerinin de E harfiyle başlamasını istedi. Onlar da Elvira, Elian gibi isimler aldılar. Kaniye her gün Esther'i büyük babaya götürmek için evinden almaya gelirdi. 2 tane feracesi vardı. Biri siyahtı ve Esther onun renginden çok korkardı. Evlerine geldiğinde feraceyi çıkarırdı. Bir hafta kahverengi olanı kullanır, sonraki hafta ise siyah olanı. Yağmur yağdığında onu feracenin altında korur, o da feraceyi çekerdi. Büyük babası ile çok iyi anlaşırdı. Onun evinde ne isterse verilirdi. Koltuğunun yanında bulunan küçük tabureye oturduğunda, "Söyle bakalım Esther, canın ne ister?" derdi. Zayıf bir kız olan, yemekle arası pek iyi olmayan Esther'e yemek yedirmeyi bir tek o becerirdi. O yıllar birkaç evde nadiren radyo bulunurdu. 9 çocuğundan 4'ü Paris'e yerleşmişti ve ona çok güzel bir tane radyo göndermişlerdi. Halen gözlerinin önünde olan bu radyo ters çevrilmiş bir kayığa benzerdi. Bir günde radyonun anten fişini cereyana takarak radyonun yanmasına sebep olmuştu. Tamir oldu ama annesi bu işe çok kızmıştı. Büyük baba öğleden sonraları uykusunu aldığında Esther ise gazetelerine bakardı. Fransa'dan gelen illüstrasyon dergilerinde beğendiği bütün resim ve fotoğrafları keser, duvarlara yapıştırırdı. Esther 3 ya da 4 yaşına geldiğinde Paris'teki çocukları onu isteyince büyük baba Bulgaristan'ı terk etti. Büyük baba gittikten sonra büyük bir eve taşındılar. Evin sahibi bir subaydı. Arka tarafında eski askeri arabaların bulunduğu büyük bir bahçesi vardı. Apartmanda yaşıtı olan arkadaşları erkekti. Büyük baba, iyi bir kız şöyle böyle olmalıdır gibi tembihlemesine rağmen o çok şımarıktı. O kız çocukların 3'ü hala gözlerinin önündedir. Onlarla tam bir erkek manika olmuştu. Birlikte eski arabaların üzerine tırmanırlardı. Esther eve yırtık pırtık gelirdi. Çamaşırhane o zamanlar bahçe içindeydi ve evin en uzak noktasında bulunurdu. Damından bahçe duvarına tırmanır, haylazlıktan ayakları yaralanır ama hiç umursamazdı. Zaman zaman evden tencereler alarak bahçe duvarında senfoni misali gürültüler çıkarırdı. Erkek arkadaşları bisikletle gezerken o da binmeyi çok isterdi. Bir gün kaza sonucu bisikletle üzerinden geçmişlerdi. Ama gene de umursamadı. Okula başlayıncaya kadar erkek gibi büyüdü. Saint Joseph Okulu'nun yuva kısmında eğitim yaşamına başladı. Okulu çok sevdi. siyah giyimli, rahibelerin başlarının üstünde beyaz başlıkları üzerinde ve arkaya doğru düşen siyah başörtüleri vardı. Kalplerinde şefkat akan bu insanlara Ester çok severdi. Çocuklara şarkılar öğretirler, el işi yapma becerisi kazandırırlardı. Büyük baba Paris'e yerleştikten sonra Kani'ye onların evine yerleşip çocuklara bakmaya başladı. Yuvaya başladığı günlerde Bulgaristan'da şiddetli bir deprem olmuştu. Evde çok misafir vardı. Herkes evini terk etmişti. Babası ablasını dışarı atarken son basamakta aniden Ester'in evde kaldığını hatırladı. Sağa sola yalpalaya yalpalaya koşarak yukarı çıkıp kızını kavradıktan sonra olanca hızıyla aşağı indi. Depremin devamlı olabileceği kaygısı ile 6 ay kadar belediye bahçelerindeki barakalarda yaşadılar. Bütün mahalleyle birlikte. Yuvada çok sevdiği bir rahibe vardı. Şapel, küçük kiliseler, şarkı söylemeyi ve şiir okumayı öğretiyorlardı. Hafta sonları, cumartesi günleri en güzel şarkı söyleyen ya da şiir okuyabilenlere başarılarına göre iyi puan, bonne puanne kartonları verirlerdi. Öğrenciler topladıkları puan kartonlarına göre büyük, orta ya da küçük madalyonlarla ödüllendirilirdi. En başarılı olan bronz madalya, diğerleri ise krom olanını alırlardı. O her zaman bronz olanını kazanırdı. Annesi onların kurdelelerini beyaz pembe renkleriyle değiştirirdi. Bulgar kralı Boris'in karısı zaman zaman yuvaya gelir, çocuklara oyuncak ve çikolatalar dağıtırdı. Kral Boris Ortodoks, karısı ise Katolik'ti. Yılbaşları kraliçe Yuane okulun yatakhanesine gelerek yılbaşı ağacına hediyeler bırakırdı. Çikolatadan yapılmış ayılar, köpekler, Noel babalar vardı. Ester, yuvada okuduğu sıralarda büyük babası Mois, karısının anma törenine gitmek üzere yola çıktığında trafik kazasında öldüğü haberine çok sarsılmıştı. Onu çok severdi. Anma töreni sırasında yasta olanlar yerde oturmuşlardı. O neden yerde oturmadığını sormuştu. Cemaatten küçük masalar ve minderler getirmişlerdi. Onun için minderde yer kalmamıştı. Bunun üzerine o da bütün bebeklerini alarak masanın altında oynamaya başladı. Oynamanın verdiği coşku ile bebeklere haç işareti yapmıştı. Halası bu hareketi görünce babasını dürterek, "Baksana, Ester ne yapıyor? Durma ve hemen onu ikaz et," dedi. Babası onu yanına çağırdı. "Biraz önce sen bebeklerine ne yapıyordun?" diye sordu. Ester ise, "Biz sabahleyin yuvaya girince önce rahibe Perez'le bunu yaparız ve sonra dua ederiz," dedi. "Sen de yapıyor musun?" diye sordu babası. "Yok, ben yapmıyorum," dedi. "Peki öyleyse sen bebeklerine neden öyle yapıyorsun? Sen Musevi olduğunu bilmiyor musun? Sen Hristiyan değilsin," şeklinde uyardı. Ester ise, "Öyle mi?" dedi. "Hiç merak etmeyiniz babacığım. Ben Museviyim ama bebeklerim Katoliktir. Onlar için yapıyorum," dedi. Babası öfkeli bir vaziyette, "Ne sen ne de bebeklerinin bir daha böyle bir şey yaptığını görmek istemiyorum. Anla ki sen Musevisin, Ester." "Anladım ki bir fark var," cevabını verdi. Ester ilkokul birinci sınıfa başlamıştı. Daima cılız bir çocuktu. Başarılı bir talebeydi. Üç kardeş aynı okulda okumaktaydılar. Ablasıyla 9 yaş farkları vardı ve en az onun kadar başarılıydı. Dorette okulu bitirince Sorbonne Üniversitesi'nden burs almaya hak kazanmıştı. Okulda Fransız edebiyatı üzerine konferanslar veriyordu. Okulda velilerin kabul edilip toplantıların yapıldığı büyük salonda çalışma ve davranışlarıyla şeref tablosu vardı. Ablası her yıl o tabloda iftiharla yer alırdı. Ancak bir yıl sebep olduğu bir davranış yüzünden tabloda yer alamamıştı. Birinci sınıfta ondan daha başarılı bir öğrenci vardı. Onunla daima kapışırlardı. Birinciliği her hafta biri paylaşırdı. Ester çok zayıftı ve hiçbir şey yemezdi. Annesi çok azarlardı. Okuldan her ay annesine güya kızı ile daha fazla ilgilenmesi gerektiğine dair mektup gönderilirdi. Halbuki çikolata, patates ve makarnayı çok severdi. Her yemekte bir kusur bulurdu. Hatta sabahları içtiği sütün saman koktuğunu söylerdi. Okula yemek yemeden kaçardı. Çocukluk yıllarını mahallede beraber geçirdiği erkek arkadaşları ile Agustin Lisesi'nde okumaktaydılar. yan komşularının 3 erkek çocuğundan ikisi başarılı ancak en küçük oğlu Moshe ise tembel ve haylaz bir öğrenciydi. Karneler dağıtıldığında annesi bak ne başarılı karneler demişti. Moshe ise evet tabii Fransız okulu böyle olur. Rahibe, ihtiyarlar ve zavallılar için 50 kuruş bağışlıyoruz dediklerinde o çocuklara iyi not dağıtıyorlar şeklinde yanıt vermişti. Annesi çok öfkeli. Öyle mi? Baksana bütün gün nasıl çalışıyorlar demişti. Bol çiçekli güzel bahçeleri komşularınkinden bir duvarla ayrılıyordu. Esther bahçede oturmayı çok seviyordu. Günlerden bir gün ders çalışmak için bahçede oturduğunda Moshe bir konserve kutusu alarak içine su doldurur, bahçe duvarından bir ip cambazı gibi sinsice ilerleyerek o suyu başından aşağı yuvarlar. Elbiseleri ve kitapları baştan aşağı ıslanmıştı. Moshe, annesi Deborah'dan şiddetli bir dayak yemişti. Öyle yaramazdı ki, yolda yürürken sinsice arkadan kızların saçlarını çekerdi. O çocuk, hayatın ileri yıllarında ziraat mühendisi olmuştu. Üçüncü sınıfta kendini biraz daha toparlayarak bir Musevi olduğunu farkına vardı. Bulgaristan'a antisemitizmin yeni yeni girmeye başladığı yıllardı. Sınıfta Marci diye çağırdıkları, asıl adı Mari olan Bulgar arkadaşının bir gün teneffüse giderken defterinden kağıt parçalarının düştüğünü gördü. O kağıtları okuduğunda bu ülkede yaşadıkları sürece bir gün başlarına çok kötü şeyler gelebileceğini anladı. Bu kağıtlarda Yahudilere ölüm, siz Bulgar ekmeğini yiyor, suyunu içiyorsunuz şeklinde sloganlar yazılıydı. Her ders için sınıfa ayrı bir rahibe girmekteydi. Buna canı çok sıkılan Esther, derhal sınıf öğretmenine giderek artık o kızın yanında oturmak istemediğini söyledi. Çok kısa boyluydu. Onu yan, son sıraya ya da arka sıralardan birine oturtmalarını söyledi. Yeri değişmişti ama kızla konuşulup konuşulmadığını bilemiyordu. Bir hafta sonra Esther'in yeri değişmiş, iki sıra solda oturmaktaydı. Bulgaristan'da ilk öğretim o yıllar 4 yıllıktı ve Esther 1937 yılında Saint Joseph İlkokulu'ndan mezun oldu. Orta birinci sınıfta matematiği çok parlaktı. Zaman zaman matematik öğretmeniyle yarışa koyulurdu. Problemi süratle bitirdiğinde bu kadar kısa bir sürede nasıl bitirebilirsin diye sorardı. Getir kağıdını buraya, ben bitirmeden nasıl bitirdiğini göreyim derdi. Çok sevimli bir kadındı ve onu çok severdi. Kısa boylu olduğu için Esther'i Petit Bouchon, Grand Personnage, küçük sıpa, büyük kişilik diye çağırırdı. Kompozisyon dersinde bir keresinde kafası çok karışık olduğundan kötü bir yazı hazırlamıştı. 6. sınıfta bir hata yapmıştı. Rusçuk'tan gelip okullarına yazılan çok tembel bir öğrenci vardı. Matematik sınavında kağıdını hemen doldurup teslim edecekti. Esther'den kopya yardım istedi. O da kağıdının altına kopyaları bırakmıştı ki o anda rahibe yakaladı ve sıfıra aldı. Geometri ve tarih derslerini hiç sevmezdi. Latince ve Yunan tarihi öğretilmekteydi. Aynı semtte oturan 4 arkadaştılar. Şişman olanı Lili. Evlerinden biraz daha yukarıda oturanı Suzet, aşağı mahallede ise Berta'ydı. Okula beraber giderlerdi. Kara kış şehre indiğinde karlar günlerce kalkmaz, 2-3 hafta sürerdi. Otomobil, otobüs işlemezdi. 2 atın çektiği kızaklar çalışırdı. Arkadaşlarla içine dolar, ayaklarını battaniyeye sarar, çıngırakların sesleri arasında okula giderlerdi. Bu çok zevkliydi. Cumartesi öğlenleri annesi gelir, çocukları okuldan toplar ve gene kızakla evlerine bırakırdı. Yol o kadar buzluydu ki boruların üzerleri bile buz tutardı. Onların üzerinden geçmek çok zevkliydi. Romatizma ağrıları olan annesinin bile hoşuna giderdi. Bundan dolayı babası her yaz tüm aileyi dağlardaki kaplıcalara götürürdü. Babası senede 2 kez Almanya'ya seyahat ederek mal ısmarlardı. Çoğunluğu oyuncaktı. Paskalya, yılbaşı ve Bulgar bayramlarında çok yüksek satışlar olurdu. Hatta Esther bile ablasıyla yardıma giderdi. Ablası çok iyi satış yapmayı becerirdi. O da kasaya otururdu. Dükkan dar ve uzundu. Üst katında çiçek imal edenler vardı. Çatı katıysa depo olarak kullanılırdı. Dükkanda bulundukları sıralarda sandviç getirirlerdi. Caminin altında Türk muhallebiciler vardı. Sonbaharda renk renk dondurmalı muhallebi yaparlardı. Dükkan Cuma meydanındaydı. Museviler yoğun olarak orada mezar bölgesinde yaşarlardı. orta mezarda bir sinagog ve küçük Yahudi evleri vardı. Mahallenin sonunda Musevi okulu ve hahambaşılık binası vardı. Rahibe okulu öğrencisi oldukları için sinemaya gitmeleri, erkeklerle arkadaşlık kurmaları yasaktı. Büyük caddeye saat 4'ten sonra ancak velileriyle çıkabilirlerdi. Zaman zaman hasta ve ihtiyarlar için yardım toplarlardı. Bir gün 3 kız ve bir erkek arkadaşları ile yardım parası toplarken birden okulun Bulgar rahibesiyle yüz yüze geldiler. Hemen o gün davranış tablosundan indirildiler. Annesini ve ablasını hemen görüşmek üzere okula çağırdılar. Rahibe, "Kızınızı bir erkekle gördüm," dedi. Annesi, "Siz bir rahibe olarak yardımseverliğin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz," dedi. Rahibe ise verdikleri çabanın önemini anlamıştı. Ama 3 günlük okuldan uzaklaştırma cezası ağzından çıkmıştı. İlan edilmesinden sonra Esther ve 3 Musevi arkadaşı 3 gün okuldan uzaklaştırıldılar. Bu sebepten dolayı o yıl başarı tablosunda yer alamamıştı. Saint Joseph Okulu Filibe'nin 4. caddesine bakardı. Okulun arkasında bir botanik bahçesi vardı. Öğrenciler içinse ortasında Saint Joseph'in heykelinin bulunduğu daha büyük bir bahçe vardı. Okulda siyah bir bere giymeye mecburdular. Bereyi giymeyi hiç sevmez, okuldan çıkarken onu yere atar, kirletir, sonra çantasına koyardı. Bir gün okuldan çıkarken bir rahibe yakalandı. Ertesi gün Esther 100 kere, "Bere yere atılmaz, başa giyilir," diye yazmıştı. 7. sınıfı okumaya başladığı sıralarda Avrupa'da havalar bayağı bozulmaya başlamıştı. Sorbonne Üniversitesi'ni kazanan ablası halasının yanında kalarak öğrenimini tamamlayacaktı ancak siyasi durumlar bunu engelliyordu. Bir erkek arkadaşı vardı, 19 yaşında evlendi ve bir çocuğu oldu. Bulgaristan'da kızlar 12 yaşını bitirdiğinde Bat Misva töreni yaparlardı. Esther 2 kişiyle birlikte bu töreni heyecanla gerçekleştirdi. Babası Almanya'ya çiçek almaya gittiğinde kızı için de üstü çiçekli bir elbise aldı. Aynı elbisenin bir küçük numarasını da Suzy giyiyordu. Babasının ailesi çok genişti. 8 kardeşten 2'si kız, 6'sı erkekti. Biri Sofya'da, 3'ü Filibe'de, 4'ü de Paris'te yaşıyordu. Bayramlarda 5 kişilik ailenin yanı sıra dul halasıyla oğlu aralarına katılırdı. Her bayram bir evde geçerdi. Büyük tencerelerde yemek yapılırdı. Purim gecesinde, şeker bayramı, küçük bir oyun hazırlanır ve balo düzenlenirdi. Savaşın başlamasından önceki yıl yine Purim için bir oyun hazırlamışlardı ve Maccabi lokalinde sergileyeceklerdi. Kocaman binasında spor oyunları düzenlenirdi. Onun da bu oyunda bir rolü vardı. O günü bugün bile çok iyi hatırlamaktadır. Beyaz elbisesiyle başında yapma beyaz çiçekler vardı. Elinde ise tef taşımaktaydı. Annesi ve ablası da hazırlanıp geldiler fakat tam oyun başlamak üzereyken antisemitler lokali basarak tüm camları kırdılar. Herkes çok korktu ve ağlayarak eve döndü. Bu, Bulgaristan'daki son bayram kutlaması oldu. Savaş kokuları gelmeye başladı. Musevi oldukları için tedirgindiler. Bu ülkede ya kalacaklar ya da zorunlu göç edeceklerdi. İsrail'e göç etme umuduyla İbranice'yi de öğrenmeye başladı. Almanlar Bulgaristan'ı işgal edinceye kadar okulda devam etti. 7. sınıfa geldiğinde Musevilere eğitim yasağı gelmişti. Bir gün okulun büyük rahibesi yanına çağırarak, "Bugün Naziler Bulgar okulunu kullanarak salonda konferans verecekler," dedi. Tüm Musevilere okulu terk edip evlerine gitmelerini söyledi. Okuldan ona bir terk etme belgesi verdiler. Bundan sonra çok zor günler başlamıştı. 40 yıldır namusu ile çalışan tüccar babasının bile çalışabilmesi izne bağlanmıştı. Akşam 6'dan sabah 9'a kadar evden dışarı çıkamıyorlardı. Çalışamazlar ve para kazanamazlardı. Yahudiler kimliklerini belli etmek için göğüslerine 6 köşeli sarı bir yıldız takmak zorunda bırakılmıştı. Bulgaristan'ın Türk konsolosu çok iyi yürekli bir adamdı. Türk vatandaşı oldukları için bir gün makamına çağırarak bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, toplama kamplarına düştükleri takdirde oradan kurtulabilmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Özel eşyaları ve paralarını konsolosluk kanalıyla İstanbul'a gönderebilecekti. Arzuya göre ailenin bir ferdi şimdiden yola çıkabilir, zemin hazırlayabilirdi. Elçilik gideceksiniz dediği anda gitmeliydiler. Geç kalınırsa ülkeden çıkabilmeleri mümkün değildi. Ester artık her şeye umutsuzlukla bakıyordu. Akşamları uyuyamıyordu, ancak okula gitme yasağı gelene kadar okula gidebildi. Yasak geldikten sonra sokağa çıktığında yürüdüğü yolları ve okul arkadaşlarını gördüğünde çok kötü oluyordu. Şehirde 13-17 yaşlarında gençler görmek mümkündü. Diğerleri askerdeydiler. Yunan sınırını geri almak için savaşıyorlardı. Gestapolar ülkeyi sardı. Saint Joseph Okulu hastane şekline dönüştürüldü. Rahibeler Fransa'ya geri çağrıldılar. Musevi Okulu ise garnizon oldu. Bütün okullar öyleydi. Yunan sınırını geri almak istiyorlardı. Bütün bu olaylar sürüp giderken her akşam kabus görüyordu. Babasına birinin İstanbul'a gitmesi gerektiğini söyledi. Onun içinse o kişi Ester olmalıydı. Babası, "Korkmuyor musun?" dedi. "Korkmuyorum, ben yalnız giderim." Yola yalnız çıktı. 13-14 yaşlarında hayatı daha yeni tanımaya başlayan, gelecekte Fransızca öğretmeni olmayı arzulayan genç kızın yaşamdan beklediği tüm ümitler savaş denen o acımasız oyun yüzünden birdenbire ters dönmeye başlayacaktı. Bulgaristan'dan ayrılış. Ayrılışın zorluğunu ailesine belli etmemek için tren perondan kalkıncaya kadar kendini zor tuttu. Tren önce ağır ağır rayların üzerinden harekete geçerken boğazına düğümlenen hıçkırıklar bir bir çözülmeye başladı. Gözünden akan yaşlar yüzünden çocukluk yıllarını geçirdiği şehri puslu görebiliyor, tüm anılarını ve ümitlerini kalbinin en temiz köşesine saklıyordu. Seyahat ettiği vagon lokomotifin arkasındaki yabancılar vagonuydu. Bunun gibi iki vagon daha vardı ve 16 vagonluktu. Tren son hızıyla sınıra yaklaşırken iki Bulgar polisi soruşturmak üzere yanına geldiler. "Niçin gidiyorsun? Neden yalnız gidiyorsun?" gibi sorular sormaktaydılar. Yanlış bir cevap verdiğinde açığını yakalayabilmek için aynı soruları 2-3 kez soruyorlardı. Seyahat ettiği yabancılar vagonunda bir kişi daha vardı. Tren Svilengrad'a vardığında canı çok sıkılmıştı. Türk polisleri onu derhal korumaya aldılar. Onlar o an için adeta birer anne baba gibiydiler. Hele uzun boylu şişman olan o kadar iyi kalpliydi ki asla aklından çıkmaz. O kadar ilgilendiler ki acısını unutturabilmek ve sıkılmaması için öndeki lokomotife kadar götürdüler. Tren çok ağır ilerlemekteydi. Pencereler haremlik kafesi gibi kapalıydı. Hudut yeri olan Svilengrad'a yaklaşırken coğrafi duruma göre Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'a, sonra tekrar Bulgaristan'dan ve tekrar Yunanistan topraklarından geçtikten sonra tren uzun köprüye ulaştı. İkinci kez Yunan topraklarına girildiğinde tren oldukça yavaşladı. Geçici köprü bir kez bombalanmıştı. Polisler tedirgin olmamalarını söylediler. Her türlü isteklerini yerine getirmeye hazırdılar. Vagonun pencerelerine takılan kafesler etrafı karanlıklaştırdığından trenin elektrikleri yakıldı. Cama fazla yaklaşmamaları özellikle tembihlenmişti. Trenin geçtiği yerler askeri garnizonlardı. Suyu ve çayı eksik etmediler. Yiyecek çok nevalesi vardı ama iştahı kesikti ve hep ağlamak istiyordu. İşte o an hayatının tüm gerçeği beyninde şekillenmeye başladı. Demiryolu üzerinden dilini bile bilmediği bir ülkeye yol alan küçücük bir kızdı. Bulgaristan'dan İstanbul'daki kuzenlerine telgraf çekilmişti. Acaba almaya gelecekler miydi? Ya gelmezlerse ne yapardı? Yanında çok az bir para vardı. Cebinde 5-6 lira ve çantasındaki 50 lira. Bunları her bir hatırlayışında ağlamak istiyor. Polis her gelişinde isteklerini sorarak onu avutmaya çalışıyordu. Kompartmanı polislerin kompartmanına bitişikti. İstekleri için duvarı vurmanın yeterli olduğunu söylediler. Tren Flibe'den ayrılıp hududa varıncaya kadar zor bir 4 saat geçirmişti. Saat 6:30 sıralarında tren uzun köprüye vardığında kapalı olan vagonların kepenkleri kaldırıldı. Şişman polis yanına gelerek, "Burası uzun köprü. Artık Türk topraklarındasın," dedi. "Korkma ve şu sarı 6 köşeli yıldızını sök at. Burası hür bir memlekettir." Biraz yatıştıktan sonra polisler şöyle konuştu. "Sana yoğurt getireyim mi?" "Yok, istemem." "Çay getireyim." "İstemem."